Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü sohbetimizde de Hac suresinin 24. ayet-i kerimesinden itibaren devam ediyoruz. Bundan önceki ayet-i kerimelerde Rabbimiz Allah hakkında, Cenab-ı Hakk'ın Rablığı konusunda, ilahlığı konusunda tartışan, çekişen iki hasım taraftan bahsetmişti. Bunlardan bir grup inkar edenler için, yani Allah'ın Rablığını kabul etmeyenler, hakimiyetini, egemenliğini, otoritesini, kendisi, şahsı ve toplum üzerinde Allah için bir şeyler yapmayan insanların, Allah'ı Rab olarak görmeyen insanların, neler başına geleceğinden bahsederek şöyle demişti onlar için. İnkar edenler için Allah ateşten bir elbise biçmişti ve onların üzerinden dökülen kaynar sular onların sadece derilerinde değil karınlarının içindekileri de erittiğini ve onlar için demirden kamçılar hazırlandığını da Rabbimiz bundan önceki ayet-i kerimelerde ifade etmişti. Bunun karşılığında Allah'ın gücünü, kuvvetini, hakimiyetini kendisi, ailesi ve şahsı toplumu üzerinde kabul eden, yani iman eden, o iman etmekle kalmayıp aynı zamanda Allah ve Resulünün istemiş olduğu salih amelleri, Allah ve Resulünün doğru olarak kabul etmiş olduğu amelleri yapan insanlar, müminler için, inananlar için ise Rabbimiz altından ırmakların aktığı cenneti vaat etmiş. Ve orada insanların altından bilezikler, inciden takılarının olduğunu ve yine orada Rabbimiz onlar için ipekten elbiseler giyeceklerinde vaat etmiş idi. Evet, bu insanların ne gibi başka özellikleri vardı da böyle bir mükafata, böyle bir ecre nail olmuşlardı? İşte Rabbimiz bunu bu ayet-i kerimesindeki ifadeleriyle bizlere açıklayacak ve diyecek ki Rabbimiz bu ayet-i kerimede Hac suresinin 24. ayetinde ve hudu ila tayyibi minel kavli ve hudu ila sıradil hamid. O inanan insanlar ki onlar güzel söze yönelmişlerdir ve de övgüye layık olan yola iletilmişlerdir. Onlar sözlerin en güzeline yönelmişler, böyle bir şey kabullenmişler. Tabii ki sözlerin en güzelinden kastedilen şey her tür temiz ve güzel şeyler olduğu gibi burada özellikle bahsedilen güzel söz diye bahsedilen şey öncelikle tabii ki imandır, kelime-i tevhiddir, Allah'ın gücünü kuvvetini kabullenmedir. Bir insanın ağzından çıkabilecek sözlerin en güzeli, sözlerin en mükemmeli, en doğru söz, benim ağzımdan hak bir söz, çok güzel bir söz çıktı diyen insanın şu sözü söylemesi gerekir. Çünkü sözlerin en güzeli, en kabule şayan olanı, bir insandan, yaratılan bir insandan beklenilen en güzel söz, La ilahe illallah sözcüğüdür, ifadesidir. Allah'tan başka ilahları reddetmek, kendi hayatında reddetmek, kişisel hayatında reddetmek, varlığını kabul etmemek, aile hayatında bunu reddetmek, toplum hayatında da, toplum yaşantısında da böyle bir gücün varlığını Allah'tan başkasını komple reddetmek demektir. Tabii ki sözlerin en güzeli, en ağırı, en mükemmeli budur. Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini, otoritesini, kafiri de küfrü de rahatsız eden en güzel ifade budur. Bilal-i Habeşi için anlatılır. Bilal-i Habeşi Mekke müşrikleri işkence yaparlarken, Bilal-i Habeşi diyorlar ki bu ifadenin dışında başka bir şey söyle. Çünkü bu söz bizi gerçekten çok rahatsız ediyor diye söyledikleri zaman, ifade ettikleri zaman Bilal-i Habeşi öyle diyordu. Sizi kudurtmak için, sizi çıldırtmak için, sizi olduğunuz yerlerden fırlatmak için, sizin kininizi daha da kendi içinizdeki iç dünyanıza daha da büyük bir rahatsızlık verecek sizlere bir ifade bilsem onu söyleyeceğim ama benim en güzel bildiğim ve de kafiri en çok rahatsız edecek ifade bu olduğu için bunu söylüyorum diyordu Bilal-i Habeşi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da hepimizin bildiği ve çokça da duyduğumuz kim ki la ilahe illallah dedi mutlaka cennete girer ifadesi de aslında çok basit gibi görünen ama la ilahe illallah da neyin kastedildiğini, neyin anlatıldığını bilen bir insan için gerçekten çok anlamlı ve de çok mesajlı bir ifadedir. Çünkü bu sözde biz Allah'la aramızda bir akitleşme, bir sözleşme yapmış oluyoruz. Allah'tan başkasının ilahlığını reddediyoruz ve de diyoruz ki Rabbim bundan sonra ben kendi hayatımda, aile hayatımda ve içinde bulunduğum toplum içerisinde senin söylediklerin dışında en güzel diye tarif ettiğin şey sadece senin söylediğindir. Bunun dışındakileri reddediyorum. Bir şeyi Allah için işiteceğim, bunun dışındakileri işitmeyeceğim diye Allah'a söz veriyoruz. Haram işlememeye, işte böyle bir akitleşme, Allah'la aramızda olan bir söz var. Bu sözlerin en güzeli de Allah-u Teala da bize onu söyledi işte. O müminler ki sözün en güzeline yönelmişlerdir, en güzelini ifade etmişlerdir. İkinci bir şık olarak da ve hudu ila sıradil hamid ve de çok övülenin yoluna yani insanlar övgüye layık olan yola iletilmişlerdir. Onların gittiği yol, müminin, iman sahibinin gittiği yol, sırat-ı müstakim diye Kur'an'da ifadesini bulan dosdoğru yoldur. Bizden önceki hidayete ermiş olan insanların gittikleri yoldur. Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak, Allah ve Peygamberinin bizler için hem bireysel planda, hem aile hem de toplum planında kişiyi, aileyi ve mutluluğa götüreceği kesin kesip, açık ve seçik belli olan bir yoldur. Bunun için de Allah tarafından övülmüştür, Allah tarafından yüceltilmiştir. Bu yolda giden, bu yolda yürüyen, bu yolu kendisine rehber edinmiş olan insanlar bugüne kadar hiçbir zaman ümitsizliğe, umutsuzluğa, yanılgıya, herhangi bir sapıklığa ve dalalete düşmediklerini görüyoruz. İnşallah, inşallah bizler de eğer bu Allah ve Resulü'nün yolunda yürüdüğümüz zaman hem ferdi planda hem aile planında mutlaka huzura, barışa, mutluluğa mutlaka kavuşacağız. Bundan emin olalım. Eğer bir aile içerisinde, eğer bireyin kendi iç dünyasında, bir toplumda barış yoksa, anarşi varsa, efendime söyleyeyim huzursuzluklar, mutsuzluklar almış başını gidiyorsa, mutlaka o toplumda İslam'ın öğretileri, İslam'ın prensipleri, Allah ve Resulü'nün tavsiyeleri, kişinin kendi planında ve aile planında, toplum planında uygulamamasından kaynaklanan nedenlerdir. Eğer İslam'a yönelildiği zaman, İslam'ın emir ve nehileri toplumun her alanında uygulandığı zaman Allah ve Resulü ne demişse, nasıl söylemişse, kendi hayatından nasıl yapmışsa. Çünkü Peygamberimiz de bir toplum içerisinde yaşadı ve o toplumun içerisinde bir sürü toplumun değişik değişik insanları vardı. Kimisi zengindi, kimisi fakirdi. Kimisi A ırkındandı, kimisi B ırkındandı. Kimisi asil bir aileden geliyordu, kimisi sıradan bir insandı. Kimisi efendiydi, köle sahibiydi, kimisi de köle statüsünde olan insanlardı. Peygamberimiz böyle bir toplum yapısı içerisinde, toplumun bütün katmanları arasında, bütün bireyleri arasında bir kardeşliği, bir dostluğu, senelerce kendi aralarında kin ve nefret tohumunu ekmiş olan toplumları, kabileleri, aileleri bir araya getirmiş ve onlar arasında kendisinde bile bir düşünebiliyor musunuz? Ebu Süfyan ve eşi olan Hint, iman etmeden öncesindeki tutum ve davranışları, imandan sonraki tutum ve davranışları arasındaki farklılığı hepimiz görebiliyoruz. Aynı olay Hazreti Ömer'in hayatında da görebiliyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman olmadan önceki İman kalbe girmeden önceki haliyle iman kalbe girdikten sonraki hali arasını hepimiz siyer kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında görebiliyoruz. İşte bizler de sözün en güzeline yönelir ve de Allah tarafından övülmüş, övgüye layık olmuş olan bir yola kendimizi ve ailemizi iletirsek bundan kesinlikle pişman olmayacağımız açık ve seçik meydandadır. Evet. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَل۪يمٍ. Bir başka konuya geçiyor Rabbimiz bu ayet-i kerimesinde. Kafirlere, insanlara Allah'ın yolundan, gerek Mekke yerlilerinin, gerekse dışarıdan gelen herkesin ziyaretine, eşitçe açtığımız Mescid-i Haram'a, yani Kabe'ye girmekten alıkoyanlara gelince, kim orada zalimce bir tutum takınarak Allah'ın emirlerini çiğnerse, kendisine acıklı bir azabı tattırırız, diyor Rabbimiz bu ayet-i kerimede. Bir küfredenler var, bu küfürlerinde biraz daha ileri gitmişler bu ayetin bize haber verdiğini anlattığına göre. Elbette ki buradaki inkar edenler içerisinden kastedilen şey Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği mesajı reddedenler kastediliyor. Ama bahusus özellikle dikkatimizi çeken konu ise bunun Mekke müşrikleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun çevresinde toplanmış olan müminleri Kabe'ye gitmekten alıkoyan, bir takım engeller ortaya çıkaran Mekke müşriklerinin kastedildiğini görüyoruz. Bu ayetin içerisinde, bu ayette Rabbimiz bizlere bunları anlatıyor. İşte kimdir Mescid-i Haram? Bu ifadeyle, yani onların Mescid-i Haram'dan alıkoyma nedenleri nedir? Mescid-i Haram'dan ne kastedilmektedir? Bununla sadece mescit mi kastedilecek, yoksa Mekke'deki tüm haram bölgeyi de içermekte midir, içine almakta mıdır? Bu konular daha sonraki İslam bilginlerince de tartışılan konulardır. Şunu bilmemiz gerekir ki, yani şunu açık ve seçik bilmemiz gerekiyor ki, bir kere Mescid-i Haram, yani Kabe dediğimiz ibadet yapılan Müslümanlar için ta İbrahim Peygamberimiz zamanından beri hac ibadetinin ifa edildiği bir bölgedir burası. Biraz sonra okuyacağız, Rabbimiz İbrahim Peygamber vasıtasıyla hac için insanları oraya çağırıyor. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam peygamber olmadan önce de insanları oraya, o Mekke'ye hac için geldiklerini görüyoruz. Nitekim Peygamberimizin dedesinin de bir müşrik olmasına rağmen Allah inancı vardı ve de onun da Cenab-ı Hak'tan 10 tane erkek çocuğu istemesinin nedeni de hac için gelen insanlara hizmet konusunda değişik kabilelere ricacı olmadan kendi gücüyle bu işi yapabilmek için, yapmak için Allah'tan 10 tane erkek çocuğunu istediğini görüyoruz. Yani müşrik olan Abdülmuttalib'in felsefesinde, düşüncesinde bile hac için gelmiş olan insanlara, acaba onları daha rahat nasıl hac ettirebilirim, onlara daha güzel nasıl bir hizmet verebilirim, gerek konaklama konusunda olsun, gerekse barındırma, gerek yeme, gerek içme konularında ne gibi hizmetleri daha rahat, kimseye tabir caizse emmi dayı demeden bu işi nasıl yürütürümün gayesi bunun gayreti içerisindeydi de bunun için Allah-u Teala'dan 10 tane erkek çocuğu istediğini görüyoruz. Bugün şu anda Mekke ve Medine'nin yönetimini elinde tutan Suud yönetiminde acaba böyle bir hizmet aşkı, böyle bir hizmet duygusu var mıdır, yok mudur? Onu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Yani oraya gelen insanlara, aa ne iyi ettin de geldin, çok iyi ettin, hoş geldin, başım gözüm üzere mi diyorlar, yoksa takındıkları tavır, niçin geldin, niye geldin, işte gibi caydırıcı bir takım önlemler veya yaklaşımlar mı var bugünkü Suud yönetiminde, yoksa hacıyı gerçekten güler yüzle tatlı dille mi karşılama var? Ama maalesef ikinci şıkka pek rastladığımızı, gidip gelenlerden duyduğumuz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla böyle bir olaya pek tanık olamıyoruz yani. Sanki niçin geldin, gelmemeliydin der gibi bir çok soğuk bir karşılama var olduğunda bugün şahit olabiliyoruz. Bununla ilgili olarak bir takım hadisler var, uygulamalar var. İnşallah onları sizlere aktarmak istiyorum. Yani Mescid-i Haram bölgesinde, bura İbrahim Peygamberimizin de zaten duasıyla sabit olan bir şeydir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da burayı, bu bölgeyi, Mekke'yi haram bölge ilan edilmesinden etrafındaki bir takım insanların yapmak istedikleri şeylerin yanlış olacağından, çünkü önemli bir bölge, burada elbette ki sevap çok çok fazla ama günah da burada kat kat fazladır. Onun için giden oraya, hac için giden insanlarımız, giden kardeşlerimiz bunun bilincinde ve şuurunda oldukları halde gitmeleri gerekir. Hac konusunda çok titiz davranmak lazım. Hac konusunda insanımızın biraz daha bilinçli ve şuurlu olması lazım. Zira hac dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların katıldığı bir kongre gözüyle bakmak lazım hac olayına. Atalarımız İbrahim Aleyhisselam'ın döneminden bu yana zamanın derinliklerine kök salmış, asıllarını burada bulduğumuzu görüyoruz. Müslümanlar orada topluca bağlandıkları ekseni bulurlar. Bir eksene bağlılar ki o eksenin mihveri oradadır. Altında toplandıkları sancaklarını bulurlar burada. Tek ve değişmez inanç sancağıdır bu. Irk yok, renk yok, ülke yok, makam yok, mevki yok. Her türlü farklılıkları bu sancağın altında kaybolup gittiğini görmeli hac için giden insan oraya. Haccı bir tanışma, bir danışma, hareket çizgilerini uyuşturma, Müslümanların güçlerini birleştirme, birbirleri arasında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunma kongresi olduğunu anlamalı bu Müslümanlar. Bu kongrenin Allah'ın gölgesi altında, onun evinin yanında, en uygun yerde ve en uygun atmosferde ve en uygun zamanda birlik ve beraberlik halinde İslam aleminin toplumsal hayatı için bir takım düzenlemelerin yapıldığı bir kongre olarak algılamak lazım. Hacca bu bakış açısıyla bizim insanımızın, Müslümanımızın oraya gitmesi, oraya yönelmesi gerekir. Hacer-i Esved'de öperken, Hacer-i Esved'de bakış açısı sadece onun bir taş olarak, sevap mantığının da ötesinde bir yaklaşım sergilemesi lazım. Safa ile Merve arasında gidip gelirken, Hacer annemizin o esnada koşturması aklına gelmeli. Orada kuru bir çöl olduğunu unutmamalı ve oracıkta bir suyun çıktığını unutmamalı. İşte bunların hepsi bu bilinç ve şuurla hac için gelen insanların orada diğer Müslümanlarla kaynaşması, onlarla bir Müslüman olarak orada kendilerinin derdiyle dertlenmeleri, Sudan'dan gelen, Afrika'dan gelen, Cezayir'den gelen, Tunus'tan gelen, dünyanın çeşitli coğrafyalarından gelen Müslümanların karşılıklı olarak birbirinin derdiyle dertleştikleri, birbirinin sıkıntılarını birbirine ilettikleri bir yer, bir kongrenin, bir anlaşmanın, bir dayanışmanın orada sergilenmesi gerekiyor. Yoksa bugünkü maalesef işte televizyonlarda izliyoruz bazı Müslümanı, en yaşlı hacı maalesef bizim ülkemizden, Türkiye'den gidiyor. Çünkü insan diyor ki her şeyi bitireyim de ondan sonra son. Tamamen ruhbani bir yaklaşımla, ruhbani bir yaklaşımla hacca giden insan dünyadan el etek çekmek için gitmemeli. Dünyaya bakış açısını, dünyaya hakimiyetine, gücüne, yönlendirmesine Allah'ın perspektifinden Kur'an gözüyle bakmak için, kendisindeki imani gücü daha da artırmak için böyle bir yola başvurmalı, böyle bir yola gidip gelmelidir. Evet. Bu hac ile kısa hatırlatma yaptıktan sonra tekrar Mescid-i Haram konusuna dönmek istiyorum. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buranın haram bölge olmasıyla ilgili olarak şöyle bir ifadesi var. Ey Abdümenaf oğulları, sizden insanlar üzerine söz sahibi olanlar kimseyi Kabe'yi tavaftan ve orada gece ve gündüz dilediği zamanda namaz kılmaktan alıkoymasınlar. Peygamberimizin özellikle Kabe için kullanmış olduğu bir ifade ve de diyor ki ey Abdümenaf oğulları, sizden insanlar üzerinde söz sahibi olanlar, yani burayı yönetimini ele alanlar, kimseyi Kabe'yi tavaftan ve orada gece gündüz dilediği zamanda namaz kılmaktan alıkoymasınlar. Bu görüşten, bu görüşü kabul eden İmam-ı Şafii ve diğerleri bu ayetten Mekke'de oturanlarla dışarıdan gelenleri her bakımdan eşit oldukları sonucunu çıkarmanın yanlış olduğunu, onların sadece ibadet hakkında eşit olduklarını söylerler. Çünkü Mekkeliler İslam'dan önce de sonra da oradaki topluluklara, evlere sahip olduklarını görüyoruz. O denli ki Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Safvan bin Ümeyye'nin evi kendisinden Mekke'de hapishane kullanmak üzere 4000 dirhem karşılığında satın alındığını yine görüyoruz. Yani bu uygulamadan şunu anlıyoruz Hazreti Ömer'in. Orada Kabe'nin dışında kalan yerlerde insanların ev bak sahibi olmaları uygundur. Hazreti Ömer nitekim bir adamdan, Safvan bin Ümeyye'den evini satın almış ve orayı hapishane olarak satın alıyor. Bunun karşılığında 4000 dirhem para ödüyor. Mescid-i Haram ile tüm haram bölgenin kastedildiğini söyleyenlerin de bu konuda ileri sürdükleri bir görüş var. Bu da Bakara suresinin 196. ve de 217. ayette dayandırıyor. Bu görüşte olanlar haç olayının sadece Kabe'de ifa edilmediğini, haçın tamamlanabilmesi için Mina, Müzdelife, Arafat'ta ziyaret etmek gerektiğini söyler. Bu nedenle derler ki eşitlik sadece mescitte ibadet eşitliği anlamında değil, diğer bölgeleri de içerisine alır. Mekke'nin tüm diğer bölgeleri içine alır. Bu belde tüm insanlar için Allah tarafından hac yeri olarak belirlendiğinden kimsenin oraya malik olmaya hakkı yoktur. Herkes orada istediği yerde kalabilir. Kimse de onu böyle yapmaktan alıkoyamaz. Bu görüşü destekleyenler için de bazı hadis-i şerifler vardır. Şimdi bu konuyla ilgili olarak, yani Mescid-i Haram bölgesiyle ilgili olarak bazı hadis-i şerifler var. Tabii ki bunların her biriyle amel etmemiz caiz midir değil midir, bunu bu şekilde söylemiyorum ama konunun önemine binaen bu hadislerin sizlere aktarılmasının yararlı olduğunu düşünüyorum. Bir hadis-i şerif Abdullah bin Ömer'den rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyorlar: Mekke yolcuların konaklayacağı yerdir. O halde onun toprağı satılamaz, evlerinden de kimse kirap talep edemez diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim en-Nahai'ye göre ise Peygamberimiz şöyle rivayet ediyorlar: Mekke Allah Celle Celaluhu tarafından haram bölge tayin edilmiştir. Bu nedenle onun toprağını, yani Mekke'nin toprağını satmak, evlerinden kira almak haramdır. Mücahit de buna benzer bir hadis rivayet etmiştir. Bu aynı konuyu ifade eden. Alkame'den rivayet edilen bir başka hadis de şöyledir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve de ilk üç halife döneminde Mekke toprakları kamu malı olarak kabul edilmiş ve dileyen kimse orada yaşar, başkalarının da kalmasına izin verirdi diyor Alkame. Abdullah bin Ömer'den bir başka rivayet: Halife Ömer Mekke'de oturan herkesin hac dönemi boyunca, gerçekten güzel bir uygulama, Hazreti Ömer'in halifeli döneminde olan bir uygulama. Hazreti Ömer'in buna benzer bazı özel uygulamaları var. Gerçekten sosyolojik açıdan da, bir devlet yönetimi açısından da Hazreti Ömer'in halifeli hilafet dönemi, devlet başkanlığı dönemi, gerçekten bu işi yapan insanlar tarafından, yani yönetici konumunda olan insanlar tarafından çok çok ince ince incelenmesi gereken bir dönem. Onun için o kardeşlerimize onu tavsiye ediyorum. Hakikaten Hazreti Ömer'in yönetim şeklini. Halife Ömer Mekke'de oturan herkesin hac dönemi boyunca evinin kapısının açık tutmasını emrediyor. Mücahide göre Halife Ömer Mekkelilerin bahçelerini kapatmak için kapılar koymamalarını, dileyenin gidip orada kalması için kapıları açık tutmalarını emretmiştir. Aynı haberi Ata da rivayet ediyor. Fakat bu rivayete göre ticaret malı olan develerin korunması için bahçenin kapısının kapanmasına izin verilmiştir. Bu konuda bir örnek var. O da Süheyl bin Amr kendisinin ticaret malı olan develeri korumak için Hazreti Ömer'den bahçesinin kapısını kapatma istiyor da Hazreti Ömer de buna izin veriyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani bir malı korumak adına eğer kapatılması gerekiyorsa buna Hazreti Ömer izin vermiş. Ama birilerine niçin geldin der gibi gelen bir misafiri engellemek adına da kapı kapatılmaması gerekiyor. Abdullah bin Ömer'in bir başka rivayeti var bununla ilgili olarak. Mekke'de bulunan evinden kira alan kimsenin karnına ateş doldurulduğunu söylüyor Abdullah bin Ömer. Yine Abdullah İbni Abbas var bu konuyla ilgili olarak bir hadis rivayetidir. O da şöyle diyorlar: Allah tüm Mekke'yi Mescid-i Haram kıldı. Burada herkes eşit haklara sahiptir. O halde Mekkelilerin kira hakkı hakları yoktur diyor. Ömer bin Abdülaziz Mekke valisine şöyle bir emir gönderiyor: Mekke'deki evler için hiçbir kira alınmasın, çünkü bu haramdır diyor. Bu Ömer bin Abdülaziz dönemindeki bir uygulama. Yukarıdaki hadislere dayanarak tabiundan birçoğu ve fakihlerinden İmam Malik, İmamı Ebu Hanife, Süfyan-ı Sevri, Ahmet bin Hanbel, İshak bin Rahaveh Mekke'de en azından haç döneminde bir parça bile olsa toprak satmak ve kira almanın haram olduğu görüşüne varmışlardır. Fakat fakirlerin çoğu insanların Mekke'de ev sahibi olabilecekleri, bunları toprak olarak değil bina olarak satabilecekleri görüşünü söylüyorlar. Allah'ın haccı dünyanın her tarafındaki insanlara Mekkelileri zengin etmek için farz kılmadığı apaçık meydandadır. Yani hac ibadetinden anlaşılan şey, dünyanın çeşitli coğrafyasından gelen insanların buraya geliş amaçları Mekkelileri zengin etmek değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın haccı farz kılmasının nedeni Mekkelileri zengin etmek değildir. Bunu bilmek lazım. Allah haram bölgeyi tüm müminlerin faydası için ayırdığına göre bu toprak hiçbir kimsenin şahsi malı değildir ve her hacı bulabildiği yerde de kalma imkanına sahiptir. Bu okuduğumuz bu hadis-i şeriflerden benim şahsen anladığım mesele şu. Yani şunu anlıyorum. Burada insanların evi olabilir. Buradan bir mülk satın alabilir, bir toprak sahibi olabilirler. Fakat bunu birebir kendisinin ekonomik gücüne güç katmak, zenginletmek amacıyla değil. Birinci hedef ve gayesi, amacı buraya haç için gelmiş olan insanlara daha rahat etmeleri için kendi imkanını ona seferber etmek olmalıdır. Yoksa onlar üzerinden para kazanmak düşüncesi olmamalıdır. Bu ayet-i kerimede benim anladığım kadarıyla bize anlatılmak istenen Cenab-ı Hakk'ın bu bölgeyi Mescid-i Haram yapması, içeride olanlara yani Mekke'de ikamet edenlere ve dışarıdan gelenlere de burayı bu şekliyle Allah'ın eşit kılması bu anlamdadır diyorum. Yani insanın orada kalmış olmasının bir üstünlüğü, bir ayrıcalığı yoktur. O Cenab-ı Hak o insana da oraya hac için gelmiş olan insanlara bir hizmet düşüncesiyle hareket etmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Evet. Burada haçtan alıkoyan insanlar, engel olanlar var. Buradan engel olanlarda kastedilen şey de insanlar, elbette ki Mekke'ye giden insanlar iki amaçla gitmiş olabilirler. Bir, eğer haç sezonunda gitmişlerse haç için, haç vaktinin dışında, zamanın dışında gitmişler, umre yapmak için gitmişlerdir. Peygamberimiz ve müminleri haç ve umre yapmaktan alıkoymuşlardı bu insanlar. Onu kastediliyor. Bir diğer anlatılmak istenen mesele de burada zulüm meselesi var. Burada özel bir davranış değil, zulüm tarifi altına giren, doğruluktan sapan her türlü davranış kastedilmektedir. Gerçi bu davranışlar her zaman ve her mekanda günahtır ama bunların Mescid-i Haram'da işlenmesi onlara daha da büyük ve kötü kılar. O denli ki bazı müfessirler gereksiz bir yeminin bile orada bu gruba dahil olacağını söylemişlerdir. Demin konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi bu bölgenin haram bölgesi olması dolayısıyla en basitinden lüzumsuz yapacağımız bir yemin bile günah nedeni olabileceğini bize açıklayıveriyor. Bu ayet-i kerimeden anladığımız bizim. Bununla ilgili olarak bazı şeyleri de yani o bölgede yapılacak yapılmayacak şeylerle ilgili olarak da bazı şeyleri sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir kere yani buranın haram bölge ilan edilmiş olması bazı şeyleri getiriyor, bazı kısıtlamalar getiriyor. O kısıtlamalardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Haram bölgeye sığınan bir katil hakkında bile yasal işleme geçmek yasaklanmıştır. Öyle ki kişi orada kaldığı müddetçe tutuklanamaz. Haram bölgenin bu kutsiyeti Hazreti İbrahim aleyhisselam zamanından beri korunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bu konuyla ilgili olarak Ali İmran suresinin 57. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor. O içine girildiğinde güven ve eminliğine erilen mabettir. Yani bir katil bile oraya sığınmış olsa o katilin cezasının o haram bölgede verilmemesi gerektiğini bu Mescid-i Haram'daki haramlık sözcüğünden bunları çıkarıyoruz. İkinci olarak dışarıdan işlenen bir suç için haram bölge içinde ceza verilmeyecek konusunda görüş birliği vardır. Hazreti Ömer, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Abbas şöyle ilan etmişlerdir. Babalarımızın katili bile olsa orada ona karşı bir davranışta bulunmayacağız diyorlar. Hem Hazreti Ömer, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Abbas. Üçüncü olarak bu Mescid-i Haram dediğimiz bölgede savaş etmek veya kan dökmek de haramdır. Mekke'nin fethinin ikinci gününde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Ey insanlar dedi Peygamberimiz. Allah Mekke'yi dünyanın yaratılışından beri mabet kıldı. Ve o Allah'ın emriyle kıyamet gününe kadar da böyle kalacaktır. Bu nedenle Allah'a ve ahiret gününe inanan kimsenin orada kan dökmesi helal olmaz dedi. Daha sonra da şunları ekledi Peygamberimiz. Eğer benim burada savaştığımı söyleyerek kan dökmeyi helal kılan kimseye deyin ki siz, Allah onu sizin için değil, Resulü için helal kıldı. Bu bana sadece çok kısa bir süre için helal kılındı, sonra önceki gibi tekrar haram kılındı, deyin diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Dördüncü bir şık olarak, kendilerinden orada büyüyen ağaçları kesmek, onları sökmek de haramdır. Haram bölgesinin içinde kuşları, hayvanları avlamak ve onları avlayabilmek için Mescid-i Haram'ın dışında sürmek de haramdır. Fakat yılan, akrep gibi zararlı hayvanları öldürmek, izhir otu denilen otu, kuru otları yolmak da bunda bir sakınca yoktur. Yere düşen, kaybolan herhangi bir eşya bulmak da haramdır. Bir başka dikkatimizi çekecek bu konu, hac ve umre niyetiyle gelen kimsenin oraya ihramsız girmesi de haramdır. Fakat hac amacıyla gelmeyenlerin ihramsız girmesi hakkında farklı görüşler ortaya atılmıştır. Bunlardan birkaçını sizlere aktarmak istiyorum. Abdullah İbn Abbas diyor ki, yani Mekke'ye insanın hac ve umre niyeti dışında da ihramsız girebilir mi? Bununla ilgili olarak Abdullah İbn Abbas, ne olursa olsun hiç kimsenin oraya ihramsız giremeyeceğini söylüyor. Bu görüşü İmam-ı Ahmet bin Hanbel ile İmam-ı Şafii Hazretleri de desteklendiğini görüyoruz. Fakat İmam-ı Ahmet ve İmam-ı Şafii'nin başka sözlerinde ise şöyle bir ifade var. Ticaret ve iş sebebiyle Mescid-i Haram'a sık sık gidip gelenler bunlardan, yani ihramsız girebilir diye bir ifade kullanmışlar. Fakat İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşü daha da mantıklıca ve uygunca geliyor bana. Diyor ki, mikat sınırları içinde yaşayanlara Mekke'ye ihramsız ziyaret edebilirler diyor. Mikat sınırları içerisinde yaşayanlar Mekke'ye ihramsız ziyaret edebilecekleri, dışarıdan gelenler ise ihramsız giremeyecekleri görüşünü aktarıyor bize İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Benim de şahsen kanaat olarak belirtmek gerekirse İmam-ı Azam bu görüşünü benimsiyorum. Yani mikat sınırları içerisinde kalmış olan insanların bu bölgeye, Mekke'ye ihramsız gidip gelebilirler ama dışarıdan gelen insanın ne niyetle olursa olsun, ticaret olsun, başka amaçlı olsun oraya ihramsız girmemesi gerektiğine inanıyorum. Evet. Bundan sonra Allah-u Teala şöyle diyecek. Ve iz bevve'na li İbrahim'e mekanel beyti ella tüşrik bihi şey'en ve zahir beyti litta'ifine vel ka'imine ve rükka'i sücud diyor Allah-u Teala. Bu hatırla ki bir zamanı hatırla diyecek ki Rabbimiz, hani İbrahim'e Beytullah'ın yerini gösterdik ve kendisine şöyle dedik. İbrahim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Allah-u Teala Mekke'nin, Kabe'nin yerini bizatihi işaret ederek oğlu İsmail'le beraber bir bina yapmasını söylemişti de bu ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle dedi. Hani İbrahim'e Beytullah'ın yerini gösterdik ve kendisine şöyle dedik. Bu İbrahim Peygamberimize, bana hiçbir şey ortak koşma. Bu evimi tavaf edenler, ayakta dikilenler, rükû ve secde varanlar için temiz tut. Bu evimi, Kabe yani, kimler için? Tabii ki buraya gelen insanlar birinci olarak Allah'a neden böyle bir şey söylendi? İbrahim Peygamberimiz döneminde de İbrahim Peygamberimizin şirkle mücadele ettiğini görüyoruz. Çünkü insanlar o dönemde de puta tapmalar var. Bizim peygamberimiz döneminde de maalesef Allah'a ibadet için yapılmış, tevhid inancına sahip olanmak üzere Allah tarafından kıblegah edinilmiş olması emredilmiş olan bir mabedin hem İbrahim peygamberimiz zamanında hem de bizim peygamberimiz zamanında maalesef putlarla doldurulduğunu görüyoruz da bunun için Rabbimiz o döneme bir mesaj olmak üzere diyor ki, bana hiçbir şey ortak koşma ve bu evimi tavaf edenler için, ayakta rükû edenler için, secdeye varanlar için, Allah için ayakta duranlar için burayı temiz tut. Nereden temiz tutacak? Elbette ki o günün ilk temizlik dendiği zaman aklımıza gelen olay, temizlik denmesi kastedilen şey burada putlardan temizlemektir. Yani insanların o puta tapmalarından, içindeki o Kabe'nin tevhid görüntüsüne, Allah'a birleme görüntüsüne, tekleme görüntüsüne aykırılık teşkil eden o putlardan arındırılması lazımdı. Allah-u Teala da onu belirtti ve dedi ki buradan çekin, bunları atın dedi. Hem Peygamberimizin verdiği mücadele bu yönde oldu, hem de İbrahim Peygamberimiz bunun mücadelesini verdi. Ve ondan sonra Kabe'yi temizledikten, kim için? Ayakta duranlar için, rükû edenler ve secde edenler için Kabe'yi temizledikten sonra da ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَئْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَئْتِينَ مِنْ كُلِّ فَوْجٍ عَمِيقٍ. Bundan sonra da Allah-u Teala oraya Kabe'ye insanların gelmesi için haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse uzak yolları aşarak yorgun, zayıf develer üzerinde sana gelsinler. Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimeden de zaten haccın ne zaman farziyetiyle ilgili olarak da çeşitli tartışmaları, kimisi 6. 7. asırda dile, kimisi 9. yılda haccın farz olduğunu söylerler. Ama İbrahim peygamber vasıtasıyla da tabi sadece ifade ona değil, Kabe temizlendikten, putlardan arındırıldıktan sonrasında da Allah-u Teala diyor ki insanlara ilan et, oraya insanlar çeşitli şekillerde gelebilir. Kimisinin aracı lüks olabilir veya zayıf olabilir, yaya olabilir ama mutlaka sıkıntı içinde de olabilirler bu insanlar. Böyle de olsa, yorgun ve zayıf develer üzerinde de olsalar, uzak yollarda da olsalar, buraları aşarak Allah için, Allah'ın emrini yerine getirmek üzere insanlara hac ibadetine mutlak ve mutlak gitmeleri gerekiyor. Bunu bir kere bu şekilde anlamamız lazım. Yoksa daha yaşım küçük, daha zamanı var gibi ifadeler bir Müslümanın kullanması gereken ağzından çıkacağı kelimeler değildir. İlk başta söylediğimiz güzel söz diyordu ya Allah-u Teala, Müslümanın ağzından böyle bir sözün çıkmaması gerekiyor. Bizi çağırıyor. Peygamberimiz vasıtasıyla insanları hacca davet ediyor. Ve de nasıl gelecekmişiz? Yaya gelecekmişiz, gerekse uzak yollara aşarak gelecekmişiz. Bineğimiz zayıf da olabilirmiş. Bunlara karşına sabırla davranarak, ki bundan önceki dönemlerdeki ulaşım araçlarını, yani çok fazla değil, çok kısa, bundan 20-30 sene öncesindeki ulaşım araçlarını düşünün, bir de günümüzdeki ulaşım araçlarını düşünün ve de hacca gidip gelmek artık neredeyse çok çok basite inmiş. Yani bir gün içerisinde insan kendi ülkesinden çıkıp Kabe'ye varabilecek kadar zaman kısalmıştır. Evet. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَاَدْعَمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Rabbimiz bu 28. ayet-i kerimede gelsinler, çeşitli yaralarını, bu hac ibadetinin çeşitli yaralarını gözleriyle görsünler. Allah'ın kendine rızık verdiği hayvanları belirli günlerde kurban ederken onun adını ansınlar. Bu hayvanların etinden hem kendiniz yiyiniz, hem de sıkıntı içinde bulunan yoksullara da yediriniz. Evet, çeşitli yerlerden gelen insanların bu ibadetin yararlarını gözleriyle görmelerini de Rabbimiz istiyor. Demin konuşmamızın başında hac için niçin gelinmesi gerektiği konusunda ifade etmiş idik. Onun bir kongre merkezi olduğunu söylemiş idik. Oraya gelen insanlar sadece ve sadece kendileri bir turistik seyahat amacıyla değil, dünya Müslümanlarıyla bir kaynaşma, bir dayanışma, bir dertleşme, birbirinin derdiyle ortaklaşa olarak bunu giderme yeri olarak gelmeleri gerektiğini söylemiş idik. İşte Rabbimiz bu düşünceyle oraya gelmemizi söylüyor ve orada Allah'ın rızık olarak verdiği hayvanları da belirli günde, yani Mina'da kesmemizi ifade eder. Burada başka kurban bayramında da burada kesen insanlar için de bir ifade olabilir bu. Hayvanların etinden hem kendiniz yiyiniz, hem de sıkıntı içinde bulunan yoksul kardeşlerimize de bunların vermemizin gerektiğini Rabbimiz bizlere hatırlattı ve de dedi ki ondan sonrasında 29. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle ifade ediyor. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 29. ayette Allah şöyle diyor mealen bizlere, sonra kirlerini giderip temizlensinler, adaklarını yerine getirsinler ve bu tarihi evi, Beyt-i Atik'i yani Kabe'yi tavaf etsinler. Bu Kabe içi haç esnasında Müslümanların belli zamanda belli ibadetleri belli yerlerde yapmaları gerekiyor. Allah-u Teala bu ayet-i kerimesiyle bizlere bunu hatırlattı ve dedi ki onlar haç ibadetini yapmak suretiyle kendilerindeki manevi kiri giderdiler, temizlendiler ve adakların da adak kurbanı bu kurbanın dışında, bu Mina'da kesilen kurbanların dışında eğer insanların herhangi bir nedenle adakları varsa Allah için bir kurban kesmeleri de söz vermişlerse, nezir etmişlerse bunu da yerine getirsinler ve de en son olarak da artık Kabe ziyaret tavafı diye adlandırdığımız tavafı da yapsınlar dedi Allahu Teala. Bundan sonraki ayet-i kerimde Rabbimiz şöyle diyecek inşallah. Onu da bir başka dersimizde yapalım. Zalike ve men yuazzim hurumatillahi fehuve hayrul lehu inde rabbi. Kim ki Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, demek ki saymış olduğumuz haramlara saygı gösterirse bu da kendisi içindir diyecek Allahu Teala. İnşallah o konuyu da bu ayet-i kerimeden yani 30. ayet-i kerimeden itibaren de bir başka dersimize devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.